Ayrım 5.
Kanlı Gelibolu Harekatı bir yıl sürmüştü. Mustafa Kemal'in yönetimindeki Türkler, müttefik kuvvetlerini yenerek Gelibolu'dan sürmüşlerdi. Bu savaşın sonunda Winston Churchill'in yıldızı bir süre için sönecek, o zamanlar henüz adı duyulmamış fakat sonradan Atatürk olarak tanınacak Mustafa Kemal'inki parlayacaktı. Gelibolu zaferi Türklerin üzerinden hiç olmazsa batıdan gelen baskıyı kaldırmıştı. 1917'deki Bolşevik ihtilali de doğu sınırlarındaki düşman kuvvetlerinin çekilmesine neden oldu. Ama ne yazık ki Türkler hiç dinlenmeye fırsat bulamadan güneyde Araplara karşı üçüncü bir cephe açmak zorunda kalacaklardı. Osmanlı İmparatorluğu millet dediğimiz çeşitli uluslardan yapılmış bir salataya benzerdi. Her ulus kendi yönetimi, dini, dili ve kültürü altında ayrı ayrı yaşardı. Birinci Dünya Savaşı sırasında bugünkü Suriye, Lübnan, İsrail, işgal altındaki topraklar, Ürdün, Irak ve Arap Yarımadası'na yayılmış olmaları nedeniyle geniş bir nüfusa sahip olan Arap milletinin önemi büyüktü. Arapların çoğu Türkler gibi Sünni Müslümandı. Onlar için Osmanlı padişahı yalnızca devlet başkanı değil, aynı zamanda halifeydi. Buna karşın son 50 yılda Arap milliyetçiliği adı altında bir kıpırdanma başlamıştı. Her zaman Türkleri bu topraklardan atmak isteyen İngilizler, Arap milliyetçiliğinden yararlanarak Emir Zeyd'in babası Şerif Hüseyin'e yanaştılar. 1908'de Jön Türkler Abdülhamit'i tahttan indirince, 16 yıl önce Mekke'yi terk etmiş olan Şerif Hüseyin yerine döndü ve 56 yaşında Mekke emiri oldu. Ama zamanla Jön Türklerin Türkiye Türkler içindir diyen pan-Türkist sloganlarından kuşkulanmaya başladı. Çünkü gördü ki bu akım Türk olmayan azınlıkları, özellikle Arapları zayıflatmayı amaçlıyordu. Bu yüzden Arap milliyetçiliğini desteklemeye karar verdi. Birinci Dünya Savaşı'ndan az önce oğlu Abdullah'ı Kahire'deki İngiliz ajanı Lord Kitchener'a göndererek Osmanlılara karşı savaş açıldığı takdirde Haşimilerin İngilizlere yardım edeceklerini bildirdi. Kitchener bu habere son derece sevindi. Sonradan arka arkaya yazdığı mektuplarla İngiltere'nin Şerif Hüseyin ve dört oğluna Ali, Faysal, Abdullah ve Zeyd askeri yardım yapacağını ve Arap kabilelerini Osmanlılara karşı ayaklanmaya kışkırttıkları takdirde zaferden sonra bütün Arap topraklarını Hüseyin ve oğullarına bırakacağına dair söz verdi. 1916'da Şerif Hüseyin hem Arap isyanını hem de Hicaz'ın Osmanlı İmparatorluğundan ayrıldığını ve özgür olduğunu ilan etti. Türkiye'de casus Lawrence diye bilinen albay T.E. Lawrence, Haşimilerin topladığı bedevilerden oluşuyordu ve İngilizlerin verdiği silahlarla Kızıldeniz'de önemli bir Türk limanı olan Akaba'yı aldılar. Bu hareket isyanın ikinci ve en etkili devresini başlattı. Çünkü bu ikinci devrede Araplar tren yolunu izleyerek Ürdün'ü kuzeyden ellerine geçirdiler. Amman'a ilk giren Emir Zeyd oldu. Sonra da Suriye'nin başkenti Şam'a doğru ilerlediler. Bu arada General Allenby yönetimindeki ordu da Filistin ve Lübnan'ı işgale başlamıştı. 1 Ekim 1918'de Faysal, Lawrence ve Emir Zeyd büyük sevinç gösterileri arasında Şam'a girdiler. 2 gün sonra General Allenby Şam'a Arapları çok şaşırtan bir haberle geldi. İngilizlerle Fransızlar gizlice 1916 Sykes-Picot Antlaşması'nı imzalamışlardı. Bu antlaşmaya göre Fransa Suriye ile Lübnan'ı yönetecek, İngiltere'ye de Filistin, Ürdün ve Irak bir Birleşmiş Milletler mandası altında verilecekti. Bunun yanında Balfour bildirgesi de Filistin'i zaten Siyonistlere vermeyi sağlamıştı. Bütün bu gelişmeler İngiltere'nin Şerif Hüseyin'e verdiği sözleri sıfıra indirdiği için Araplar, dost ve müttefikleri İngilizler tarafından fena halde aldatıldıklarını gördüler. Tabii öbür yanda Türkler haklı olarak Şerif Hüseyin'in yükselmek için anavatanın en zayıf zamanında İngilizlerin yardımıyla bu darbeyi vurmasını ihanetle nitelendirdiler. Çünkü Yunanistan ve Balkan ülkelerinden sonra Arapların da ayrılması imparatorluğun tam çöküşü olmuştu. Bu nedenle Türkler başlıca suçluyu Şerif Hüseyin olarak gördüler. Annem bile bazen Emir Zeyd'e kızdığı zaman annesinin soyundan bir vagon dolusu yaralı Türk askerini bombalayıp havaya uçuran birinden ne beklenir diye bunu başına kakardı. Emir Zeyd'in annesi Şerif Hüseyin'in 3. karısı, Osmanlıların parlak ve ünlü sadrazamlarından Büyük Reşit Paşa'nın torunuydu. Reşit Paşa 1839'da İslam ülkelerine ilk defa olarak anayasayı getirmiş, arkasından da Tanzimat dönemini başlatmıştı. Emir Zeyd savaştaki rolünden pek söz etmezdi. Alçak gönüllü bir adamdı. Tabii üstüne üstlük bizler de Türktük. Onun savaşta gösterdiği yararlılıklarla övünmesi aşırı saygısızlık olurdu. Ama ne zaman aile içinde savaşta çekilen sıkıntılardan konuşulsa, siz sıkıntıyı ne bilirsiniz, hiç çölde susuzluktan diliniz damağınıza yapıştığında devesi diye içtiğiniz oldu mu derdi. 1918'in sonlarında Osmanlı İmparatorluğu iyice küçülerek Anadolu Yarımadası ve Trakya'da küçük bir toprakla sınırlanmıştı. Bir zamanlar Fatihlerin şehri olan İstanbul dahi İngiliz, Fransız ve İtalyanların işgali altındaydı. Bu ara Emin Enişten Boğazlar Komutanlığı'na terfi etmişti. Boğaz'dan giren çıkan bütün gemilerden sorumluydu. İngilizlerin dikkatli gözetimlerine karşın Eniştem Kurtuluş Savaşı hazırlıklarının başladığı Anadolu'ya silah kaçırıyordu. Fransızlar Karadeniz'de önemli bir Anadolu limanı olan Samsun ile İstanbul arasında düzenli vapur seferleri başlatmışlardı. İşte bu seferler Eniştem'in silah kaçırmasında kolaylık sağlıyordu. 1919 kışında kömür kıtlığı nedeniyle ada vapurlarının işlemediği bir öğleden sonra 18 yaşındaki genç kız Nisa bu durumlarda her zaman yaptığı gibi geceyi ablası Hakkiye'nin Şakir Paşa apartmanındaki dairesinde geçirecekti. Zili çaldığında Hakkiye kapıyı hemen araladı ve parmağını dudaklarına götürerek sus işareti yaptı. "Salona gitme, önemli konuklar var, odamda gitmelerini bekleyelim, sonra çıkarız" dedi ve anlattı. Konuklardan biri Gelibolu kahramanı Mustafa Kemal'di. Bunu duyunca Nisa anahtar deliğinden olsun bakmadan edemedi. Mustafa Kemal güzel başını çerçeveleyen yüksek arkalıklı koyu kırmızı kadife koltukta dimdik oturuyordu. Altın rengindeki saçları sağa doğru taranmış, insanın içine işleyen çelik mavisi gözleri gül kaşlarının altından parıltılar saçıyordu. Kesimi kusursuz, gri, sade bir takım elbise giymişti. Bıçak gibi ütülü pantolonunun altından özenle boyanmış ayakkabıları görünüyordu. Nisa bu son derece şık giyinmiş, yakışıklı kahramandan hayli etkilenmişti. Bir gün onunla karşılaşmayı canı gönülden istiyordu. Öbür konuk, karısı Fransız olan Mizu yengemin babası, Marsilya Başkonsolosu Seyfettin Bey'di. Üçüncü konuk ise Samsun'a silah kaçırması için rüşvet verdikleri bir Fransız vapur kaptanıydı. Mayıs 1919'da Yunan Kralı Konstantin, İngiliz ve Amerikan savaş gemilerinin koruması altında Ege Denizi'nde Türkiye'nin ikinci büyük şehri olan İzmir'e bir ordu çıkardı. İstanbul'u yani 1. Konstantin'den adını alan Konstantinopol'ü yeniden fethetme amacıyla İzmir'e çıkan Konstantin, Haçlı seferlerinden bu yana Anadolu'ya ayak basan ilk Hristiyan kraldı. O sırada İstanbul'un Sultanahmet Meydanı'nda Türkiye'nin parçalanmasını protesto amacıyla düzenlenen mitingde ünlü yazar Halide Edip, başı açık olarak halkı Yunanlılara karşı savaşa çağırdı. Müslüman bir kadın ilk kez halkın önüne çarşafsız ve başı açık çıkıyordu. Vatandaş bu değerli Türk kadınının konuşmasına son derece olumlu ve coşkulu bir karşılık verdi. Yunan işgalinden tam 4 gün sonra, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Samsun'a ayak bastı. Yalnızca kendi kişiliğinin gücüyle bütün ulusu arkasından sürükleyerek Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Bu tarih şimdi ülkemizde ulusal bir bayram olarak kutlanır. Emin Enişte İngilizlerin kendinden kuşkulandıklarını anlar anlamaz öteki birçok subay gibi Osmanlı ordusunu terk edip Anadolu'ya geçti ve Mustafa Kemal ile Kurtuluş Savaşı'na katıldı. Ahmet Eniştem ise o kadar şanslı değildi. Mayıs ayında birçok önemli Türk ile birlikte İngilizler tarafından Malta'ya sürüldü. Bunların içinde eski bir sadrazam, divan sözcüsü, kurmay başkanı, birkaç bakan, profesörler ve yazarlar vardı. Aşağı yukarı 115 kişiydiler. Hepsi de değişik suçlarla yargılanacaklardı. Ama orada 3 yıl kalmalarına karşın ne yargılandılar ne de mahkum oldular. 1920'de müttefikler Osmanlı Meclisi'ni dağıttılar. Bakanlarını ve yönetim kuruluşlarını denetim altına aldılar. Padişah da güçsüz bir simge olarak kaldı. Türkler artık tam anlamıyla işgal kuvvetlerinin ezici gücü altındaydılar. 5. Bölüm İzzet Melih. Her nasılsa bütün bu kargaşanın içinde Nisa kendini buldu. Yüksek bröve alması için gerekli kursları bitirir bitirmez Sultan Reşat'ın 1908-1918 kadınlar için kurduğu İnaz Sanayi-i Nefise Mektebi'ne girdi. Şehirdeki yaşam koşulları pek iç açıcı değildi. Kışın adadan şehire vapurla gidip gelmek bazı günler 2 ila 5 saatini alıyordu. Ondan sonra mektebe erişmesi için uzun ve dik Babali yokuşuna tırmanması gerekiyordu. Ama bütün bu zorluklara karşın o yıl Nisa için son derece mutlu bir yıldı. Nisa okulda bütün gün şövalyesinin başında resim yapmaya bayılırdı. Herkes evine döndükten sonra aksakallı hademe atölyeyi süpürürken onun durduğu yere gelince eşyalarını toplar, yokuştan aşağı koşmaya başlardı. Koşarken ciğerlerine dolan temiz hava ve sakin deniz yolculuğu başının ağrısını geçirirdi. Adada vapurdan indiğinde tekrar canlanmış halde köşkün yolunu tutardı. Nisa şimdi 18 yaşında güzel bir genç kızdı. Orta boylu olmasına karşın, başı dik kendinden emin yürüdüğünden, olduğundan daha uzun görünürdü. Yaşıtı ve ondan büyük bütün Müslüman kadınlar gibi Nisa da çarşaf giyiyordu. Ama özgür ruhlu olduğundan çarşafının peçesini kaldırır, daima yüzü açık gezerdi. Ama ne kadar özgür ruhlu olursa olsun, evlilik konusunda serkeşlik edebileceğini pek sanmıyordu. Oysa evliliklerinin yapıldığı şekil onu deli ediyordu. Yüzyıllardır kadınlar görücü usulüyle evleniyorlardı. Bazı kadınlar aracılığı meslek edinmişler, nerede evlilik çağına gelmiş bir kız görseler, evlenme yaşında oğlu olan tanıdıklarına öneriyorlardı. Çoğu zaman onların birleşmelerini de sağlarlardı. Nisa'da akademiye giderken iki aracı tarafından görüldü. Kadınlar onu çekinmeden evine kadar izleyip kim olduğunu öğrendiler. Sonra da oğulları için uygun kız arayan bir aileye bildirdiler. Nisa hakkındaki söylediklerini beğenen ailede anneannesinin bir ahbabını aracı olarak büyük adaya köşke gönderdi. O hanım anneanneme iyi bir ailenin evlenmek isteyen uzun boylu, Apollon gibi yakışıklı bir oğlu olduğunu, mühendislik öğrenimini Almanya'da henüz tamamlayıp yurda döndüğünü ve ailenin geline dayalı döşeli bir ev açacaklarını bildirdi. Sonradan annesi Nisa'ya durumu anlatınca Nisa karşı gelmedi. Çünkü araya giren o hanımı severdi. Onu düş kırıklığına uğratmak istemedi. Hemen arkasından damat adayı ailesiyle birlikte çaya geldi. Dedikleri kadar yakışıklı olan genç adam ilk başta Nisa'nın ilgisini çekmişti. Fakat Nisa ona yapmış olduğu çıplak vücut resimlerini ve disk atıcısı eskizlerini gösterdiğinde adam, saçlarının dibine kadar kızarıp utançtan ne yapacağını şaşırdı. Gittikleri zaman arkalarından Nisa, ne toy, ne burjuva bir tip. Ben gerçek bir erkekle evlenmek isterim. Böyle utangaç bir oğlanla değil. Öyle bir erkek olmalı ki sanatın değerini bilsin, kültürlü ve entelektüel olsun dedi. Annesi omuzlarını silkerek, sen bilirsin yavrum dedi. Ne Nisa'ya ne de Aliye'ye zorla bir koca bulmak niyetinde değildi. Çünkü kendine ve iki büyük kızına bu konuda baskı yapılmıştı. Ayrıca Nisa ve Aliye'nin ne kadar dik başlı olduklarını çok iyi biliyor, kendi kocalarını kendileri bulsunlar diye düşünüyordu. Üstelik zaman da değişmişti. Sanki Nisa'nın sözleri gereken yerden duyulmuştu. Birkaç gün sonra Seyfettin Bey, genç ve dinamik, Fransızcayı bir Fransız kadar iyi bilen, başarılı edebiyatçı, Osmanlı rejim müdürü İzzet Melih'in Nisa ile tanışmak için aileyi ziyaret etmek istediğini bildirdi. Nisa bunu duyunca sevinçten havalara uçtu. Çünkü hem genç adamın kitaplarını okumuş hem de yıllar önce onu Dandesio'nun önünde güzel bir Lando arabayla geçerken görmüştü. İçi kürklü paltosu ve başında çapkınca yana eğilmiş fesiyle pek şık, pek yakışıklıydı. Arabası okulun önünden geçerken kızların heyecanına mutlu bir gülümsemeyle karşılık vermiş, selam gibilerden de elini burma bıyıklarının ucuna hafifçe değdirmişti. Babam İzzet Melih 1887'de Kudüs'te doğmuş. Babası Esat Bey o zamanlar imparatorluğun sancağı olan bu yerde defterdarmış. 1880'lerin ortalarında Kudüs'e gelmeden önce de Girit defterdarıymış. Orada arazi sahibi zengin bir adam olan Uzun Melek Bey'in kızıyla evlenmiş. Kayınpederi Girit'in Manya bölgesinde 3 köy sahibi olduğu gibi bütün Akdeniz ülkeleri içinde dünyanın en iyi kahvesi sayılan Yemen kahvesinin tek bayiği imiş. Annem istemeyerek de olsa babamın ailesinin kendisini mütevazı Girit'li anne tarafından daha üstün olduğunu itiraf ederdi. Babamın baba tarafı ise Selçuk Türklerinin başkenti, ünlü ozan, mistik Sufi Mevlana ile Mevlevi dervişlerinin şehri olan Konya'dan gelmişler. İlkokulu Kudüs'te okuyan babam İzzet Melih, sonradan İstanbul'a Galatasaray Lisesi'ne gönderilmiş. Orayı bitirir bitirmez hukuk öğrenimini görmek için soluğu Paris'te almış. Bundan sonra da ömrünün sonuna kadar Fransız olan her şeye, özellikle edebiyatına ve aktrislerine meftun olmuş. İmparatorlukta iyi okumuş, atılımcı gençler için çok olanaklar vardı. İzzet de döner dönmez Fransızların sahip olduğu Rezje Ottoman tütün firmasında iş buldu. Şirketin umum müdürü asil bir Fransız, Musevi ailesinden gelen Mr. Veil, babamın hem koruyucusu hem de örnek aldığı insan oldu. Genç bir bekar olan İzzet, o zamanın en saygın semtlerinden biri olan Şişli'de 3 katlı ahşap bir evde oturuyordu. Bakmak zorunda olduğu dul annesi, teyzesi ve evlenmemiş kız kardeşiyle düzenli bir hayatı vardı. Annesiyle teyzesinin dul maaşları olduğu halde evin geçimini İzzet sağlıyordu. Tam karşılarında ünlü ve yaşlı bir adamla ondan çok genç karısı Seniye ve 2 küçük kızları oturuyordu. Gelip giderken penceresinden İzzet'i gözleyen Seniye onu elde etmeye karar verdi. Bir pusula yazarak hiç çekinmeden hizmetçisiyle ona gönderdi. Pusula da o zamanlar Pera denilen Beyoğlu Caddesi'nin ünlü mağazalarından biri olan Bömarfe'nin eldiven satılan bölümünde buluşmaları için randevu veriyordu. İzzet her ne kadar bu cesur hareket karşısında şaşırdıysa da kadının güzelliğini daha önce duyduğu için meraktan kararlaştırılan saatte mağazanın eldiven satılan bölümüne gitti. Seniye orada 2 küçük kızıyla bekliyordu. İzzet yaklaşınca peçesini kaldırdı. Kırmızı saçlı, şeffaf tenli bu kadının güzelliğini görünce İzzet'in gözleri kamaştı. Bir iki buluşma daha ve Seniye'nin çevirdiği dalavereler sonunda Seniye kocasını ve çocuklarını terk edip İzzet'le evlendi. 1912'de bir kız çocukları oldu, adını Remide koydular. Umum müdürü Mr. Vail'in yardımı ve cilveli karısı Seniye'nin hırslarıyla yükselme basamaklarını dörder beşer atlayan İzzet, 30 yaşında tütün şirketinin başkanı oldu. Hayatında hiçbir kadına duymadığı tutku ve aşkla Seniye'yi hediye ve mücevherlere boğuyordu. Babamın bir kuramı vardı. Bazen kadınla erkeğin teni öylesine uyum sağlar ki bundan bir elektriklenme oluşur ve gerçek şehvet doğar. Yaşlılık yıllarında bu bir ten anlaşmasıdır derdi. Kesin olan bir şey varsa Seniye ile İzzet'in tenleri çok iyi anlaşmıştı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İzzet, Seniye, Remide ve Remide'nin İngiliz matmazeli Avrupa'ya seyahate çıkmışlar. Venedik'te Otel Danieli'de kalırken Seniye İspanyol gribine yakalanmış. Ona yakışıklı bir İtalyan doktor bakıyormuş. Seniye adama vurulmuş ve onunla çılgınca bir maceraya girişmiş. Herhalde genç doktorla da tenleri çok iyi uyuşmuş olmalı ki gözü dünyayı görmez olmuş. Bu durum karşısında zavallı babam mahvolmuş, çareyi hemen İstanbul'a dönmekte bulmuş. Ama Seniye Venedik'te kalmaya kararlıymış. Uzun yıllar sonra Ankara'da Fransız elçiliğinde çalıştığı sıralarda baba bir anne ayrı ablam Remide bastonuna dayanarak acı dolu bir sesle bana Venedik'teki olayı şöyle anlattı. Annemin aklı fikri seksteydi. O tarihte ben 8 yaşındaydım. Babam İstanbul'a dönmesi için ağlayarak anneme yalvardığında odadaydım. Anneme onu terk etmemesi için ne dil döktü bilsen, hata ettiğini, evli, katolik ve 2 çocuklu doktorun onu hiçbir zaman almayacağını, kendisinin sonra çok pişman olacağını anlatmaya çalıştı. Ama şehvetten gözü dönmüş anneme söz kâr etmiyordu. Dediğim gibi onu ilgilendiren tek şey seksti. Hayvanlar bile yavrularına karşı ondan daha sorumludur. Seniye'yi Venedik'te bırakmak zorunda kalan babam, Remide'yi ve Matmazel'ini alarak perişan bir halde İstanbul'a dönmüş. Onu bağışladığını ve beklediğini söyleyerek 6 ay daha beklemiş. Bakmış ki gelmeyecek, kalbi kırık bir halde onu boşamış. Seyfettin Bey'in eşi olan Mizu yengemin Fransız annesi, bu yakışıklı ve Fransız hayranı genci, Alsace Fransa de tanımış ve hemen sevmiş. Hoş, ince zevkli ve yakışıklı bu genç adam, niçin böyle mahzun duruyor diye merak etmiş. Sonra çok sevdiği karısının onu terk ettiğini öğrenince yardım etmek istemiş. Nisa'dan söz etmiş ve fevkalade iyi bir aileden gelen, güzel, tahsilli, evlilik çağında bir kız tanıyorum. Seyfettin Bey, babası Şakir Paşa'nın yakın arkadaşıydı. Eğer ilgilenirseniz, kocam araya girmekten memnun olacaktır demiş. İzzet Melih ilgilenmişti. Evet, karısını unutmak için en iyi yol başka bir kadınla ilişki kurmaktı. Seyfettin Bey'den aileyle tanıştırılmasını rica etti. İzzet Melih, Büyükada'daki köşke geldiğinde alt kattaki resmi misafir salonunda kabul edildi. Büyükannem dört kızıyla Cevat Paşa'nın Şam'dan getirdiği sedef kakmalı takımların bulunduğu bu odada İzzet'i bekliyordu. Kasvetli odanın pomponlu nefti renginde ağır kadife perdeleri vardı. Odanın dibindeki duvar pişmiş topraktan mağara taklidi yapılmış, üstlerindeki yarım ay şeklindeki ceplere toprak ve yosun doldurulmuştu. Bu ceplerden sardunyalar ve fujerler sarkardı. Üzerlerinden devamlı akan hafif su, küçük bir şelale yandırırdı. Mağara taklidi duvarın solunda piyano, sağında da piyanoyu dinlemek isteyenler için rahat koltuklar vardı. Şakir Paşa, kızlarının loş odada notaları rahat görmeleri için tavanın o kısmına bir tepe penceresi açtırmıştı. Beyaz mavi çin saksıları içine dikili bütün yeşillikler, o tepe penceresinden gelen ışıktan paylarını alırlar ve pek güzel büyürlerdi. Odanın o ucu sera gibiydi. Küçükken bu odanın yaşamın iki yönünü simgelediğini düşünürdüm. Karanlık tarafı fenayı, aydınlık tarafı iyiyi. Bebeklerime kızdığımda onları ceza olsun diye odanın karanlık tarafına oturturdum. Onları sevdiğim zamanlarda aydınlık tarafta oynardık. Annemle babamın tanıştıkları gün Suat dayım misafiri karşılamak için iskeleye indi. İzzet anneannemin kızlarıyla oturduğu salona girince hepsinin ellerini öptü. Aliye'nin elini bile. O sıralar Aliye en fazla 17 yaşındaydı. Alaturka bir adam olsa yalnızca anneannemin elini saygıyla öper, kızların elini sıkardı. Ama İzzet iliklerine kadar alafrangaydı. Anneannem ona piyanonun yanında bir koltuk gösterdi. Az sonra besleme kız küçük, misen fincanlar içinde herkese kahve getirdi. Nisa İzzet'in karşısına oturmuş kahvesini içerken İzzet belli etmeden onu inceliyordu. Nisa'nın çarpıcı güzelliğinden çok etkilenmişti. Uzun yıllar sonra babam ilk tanıştıkları günü bana anlatırken, "Annen gibi klasik hatları ve güzellikleri olan kadınlar genellikle mermer gibi soğuk olurlar. Ama annenin öyle canlı, öyle sıcak bir kişiliği vardı ki herkesin aklını başından alırdı," dediydi. Öbür yandan annem tanıştıkları gün için şöyle söyledi. "Babanın yakışıklılığı, kibarlığı, kusursuz kıyafeti ve konuşması öyle hoşuma gitmişti ki anlatamam. Ona eskizlerimi gösterdiğimde beni övdü ve "Avrupa'daki müzeleri mutlaka gezmelisiniz," dedi. Ben onun ne dediğini anlamıştım. Bunu evlendiğimizde birlikte yaparız demek istemişti. Ayşe teyzem grubu güzel bir Chopin mazurkası ile şenlendirdi. Geri kalmamak için Hakkiye teyzem de Mozart'ın Türk Marşı'nı kıvrak bir şekilde döktürdü. Sonra yukarı çıkıldı. Nisa İzzet'in koluna girip duvarda asılı, annesinin ipek üzerine yaptığı peyzajları, kendisinin 14 yaşındayken yaptığı annesinin sulu boya portresini ve Cevat ağabeyinin minyatürlerini gösterdi. Semaver yanmıştı. Çay masası anneannemin en güzel keten takımları ve Rosendahl fincanlarıyla kurulmuştu. Bu takımlar yalnızca özel misafirler için ortaya çıkardı. Tabaklarda incecik hazırlanmış çeşitli sandviçler, tatlı tuzlu bisküviler ve büyük bir çikolatalı pasta vardı. Anneannem semaverden fincanları doldururken Nisa pastayı kesiyordu. Aliye de evin genç kızı olduğu için çay fincanlarını dağıtıyordu. İzzet fincanını alırken teşekkür etmek için başını kaldırınca Aliye'nin menekşe rengi kocaman gözlerini ve nilüfer çiçeğini andıran beyaz yüzünü gördü. Fincanı alırken eli Aliye'nin parmaklarına değdi ve İzzet müthiş bir elektriklenme hissetti. O anda içinde bu periler kadar güzel, masum, uzun altın saçlı kızı kucaklamak, onu her türlü fenalıktan korumak isteği duydu. Öyle zayıf ve yardıma muhtaç bir hali vardı ki, fırtınalı bir gecede yolunu şaşırmış küçük bir kuş gibiydi.